Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Buru.
Bu hafta da çeşitli sinema haberleriyle karşınızdayız. Bol haberli bir hafta aslında.
Evet, geçtiğimiz hafta başında Oscar adayları açıklandı sonunda. Onları genel olarak değerlendireceğiz sizinle. Ayrıca 40. İstanbul Film Festivali başlıyor. Onun da programı açıklandı, onu da konuşacağız. Ama ondan önce paylaşmak istediğimiz başka gösterimler var.
Evet, Kundura, Beykoz'daki eski Kundura fabrikası çok ilginç gösterimler yapıyor bu ara. Bu ayda özellikle 8 Mart şerefine diye tahmin ediyoruz. Women Make Film, A New Road Movie Through Cinema gösterilecek. Bir ay boyunca bu Mark Cousins'ın 2019'da gösterime soktuğu bir belgesel dizisi. 15 Mart 12 Nisan tarihlerinde Kundurama'ya konuk olacak, online izlenebilecek. Sinema tarihinde kadınların hikayesini anlatıyor, film yapan kadınları anlatıyor. Cousins'ın 15 bölümlük müthiş bir sinema tarihi belgeseli de var, Story of Film adında. Onu izleyenler zaten bunu da heyecanla bekliyorlardı. 15 saate yakın 5 bölüm halinde izlenebiliyor. Seslendirenler arasında da Jane Fonda, Thandi Newton, Tilda Swinton gibi çok sevdiğimiz isimler de var. Bu fırsat kaçmaz. Kundurama web sitesinden Women Make Film, A New Road Movie Through Cinema. Yıl seyretmek isteyenlere hemen duyurmuş olalım.
Tabii benim hayalim bir gün Mark Cousins'ın bütün işlerinin Mubi gibi bir platforma gelmesi açıkçası. Ben de bu hayalimi çok paylaşmak istiyorum. The Story of Film hakikaten çok şahane. Tekrar tekrar izlenip tekrar tekrar hani insanın bir sürü şey dikkatini çekiyor. Çünkü böyle şey gibi böyle bayağı insanın sinir sistemi gibi ağlar kurarak yani farklı coğrafyalardan, farklı akımlardan, farklı teorik yaklaşımları bir araya getirip aslında o sinemanın ortak dilini bulmaya da çalışan bir anlatı yapısı var. Özellikle bu son dönemde yapmış olduğu kadın yönetmenler üzerine olan çalışmayı da çok izlemek istiyoruz. Sinemada izlemek ayrı bir keyif perdede ama keşke hani ekranımızın ucunda da olsa da dönüp tekrar tekrar da izleyebilsek diyorum.
Evet, yani ben Story of Film'i bu sene ders bağlamında da kullanmaya başladım. Çünkü o bağlamaları geçmişe, günümüze, geleceğe sırf kronolojik bir sinema tarihi değil, tam da filmin, sinemanın hikayesini anlatıyor. Kim kimi nereden etkiledi, o görüntüleri bir araya koyarak hani bunları okuyabiliyoruz da ama bunu bir belgesel bağlamında izlemek hakikaten çok keyifli oluyor. Bunu da bu sefer film yapan kadınlar üzerinden de yaptığı versiyonunu izleme şansımız olacak.
Evet, gelelim. Bahar mevsimi geldi, cemreler düştü. Bu bizim gibi sinefiller için İstanbul Film Festivali zamanı demek aslında bir taraftan da. Bu sene İstanbul Film Festivali'nin 40. yılı, dile kolay diyelim 40 yılı devirmiş. Şimdiden kutlamalara başlayalım. 1 Nisan'da başlayacak ve 29 Haziran'a kadar sürecek. Aslında bu sene uzun soluklu bir festivalden bahsediyoruz.
Zaten bütün senede her ay farklı gösterimlerle bizlerle buluştu ama çoğu çevrim içiydi. Bunların da bir kısmı çevrim içi olacak. 40. yıl özel gösterimleri kapsamında Mayıs ve Haziran'da ancak açık hava sinemalarında ve sinema salonlarında yarışmalar olacak. Ulusal yarışma 20-29 Mayıs tarihleri arasında, uluslararası yarışma ise 18-29 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Geçen sene de zaten ulusal yarışmayı Sakıp Sabancı Müzesi'nin bahçesindeki açık hava gösterimlerinde yapmışlardı. Diğer kalan filmler, merak ettiğimiz filmler ise 1 Nisan'dan başlayarak farklı seçkiler bizlerle yine Film Online iksv.org adresinden buluşacak.
Evet, bu seneki sinema onur ödülleri de açıklandı bu arada. Onları da hemen sayalım. Her yıl İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen sinema onur ödülleri bu yıl Jet Rejisör lakaplı Çetin İnanç'a gidecek yönetmen. Tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve son olarak da ses sanatçısı oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener'e takdim edilecek. Dördü de birbirinden kıymetli isimler. Onları sahnede yan yana görebilmek ve hep birlikte alkışlayabilmek çok isterdim açıkçası. Bakalım 29 Mayıs'taki ödül töreni nasıl gerçekleşecek?
Evet, belki kısmen çevrim içi, kısmen bir açık hava mekanda böyle bir şeye katılma şansımız olabilir. Bir yandan köprüde buluşmalar da tekrar yapılacak. Onun zaten bazı bölümleri sene içinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Bu sene de 7-8-9 Nisan'da yapılacak çevrim içi olarak. Bu da Türkiye ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri farklı ülkelerden başka sinemacılarla buluşturan, ortak yapımların önünü açan, çeşitli destekler veren çok önemli bir sektör programı.
Bu arada festivale başvurular da devam ediyor. Ulusal yarışma, ulusal belgesel yarışması ve ulusal kısa film yarışmasına 26 Mart'a kadar başvurabilirsiniz. Yani bir 5-6 gün daha var diyebiliriz.
Evet, Nisan programına bakacak olursak Sade'de gelelim ne filmler var diye ilk göreceğimiz grupta. Epey kalabalık bir program var Nisan'da. Bunların arasında birkaç tanesini öne çıkanları biz analım. Mesela Köstebek Ajan var ki Şili yapımı bu belgesel bu seneki Oscar adaylarından biri oldu. Cronenberg'ün oğlu yanılmıyorsam Brandon Cronenberg'in yaptığı Possessor filmler arasında. Fransa'da bu sene en çok konuşulan filmlerden biri olan Gönül İşleri, Les Choses qu'on dit, Les Choses qu'on fait, Emmanuel Mouret'in filmi gösterecek filmler arasında. Tam böyle bir tırnak içinde Fransız filmi, karmaşık ilişkiler, o ona aşık, o öbürüyle beraber hikayelerinden. Rusya'dan Konchalovski'nin çok iyi eleştiriler alan Sevgili Yoldaşlar filmi gösterilecek. Bir de anısına olarak duyurulmamış Çiçek İstemez bölümünde diyor kadın yönetmen olarak. Aynı zamanda da anısına tabii geçtiğimiz haftalarda Tunuslu yönetmen Mufide Tlatli hayatını kaybetmişti. Onun 1995'te Altın Lale'yi alan Sarayın Sessizliği adlı filmi de bu Nisan seçkisinde yer alan filmlerden biri. Ben onu o sene görmüştüm ve çok etkileyici olduğunu hatırlıyorum. Bunca sene sonra hala bazı imgeler gözümün önünde.
Evet, Nisan ayında bu gösterimlerle başlıyor diyebiliriz. Biz de mümkün olduğunca çevrim içi bu gösterimleri yakalamaya çalışacağız. Melis'in de özellikle dikkatimizi çektiği önde gelen bir takım filmler var. Bu arada ulusal yarışma, ulusal belgesel yarışması, kısa film yarışması ve Seyfi Teoman en iyi film ödülünün de jürileri açıklandı. Onlardan da bahsedelim biraz. Ulusal yarışma jürisinin başkanını biliyorduk, yönetmen Tolga Karaçelik. Ona oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Eray'da Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel eşlik edecekler.
Güzel bir jüri olmuş öyle.
Çok.
Belgesel yarışmasındaysa yönetmenler Serdar Kökçüoğlu ki aynı zamanda sinema yazarı, geçen seneki Mimaroğlu filminin yönetmeni, yönetmen Martina Priestner ve yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez.
Ulusal kısa film yarışmasının jürisinde ise oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel yer alıyorlar.
Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülünün jürisinde ise yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.
Evet, bu sene bir de geçen sene konuşup gerçekleşmediği için böyle bir içimizde ukde kalmış olan bir bölüm daha var. O da Hitchcock Renkli. Bu sene inşallah renkli Hitchcock'larımıza kavuşacağız. Hem de beyaz perdede.
Evet, Hitchcock'un 15 renkli filmi yenilenmiş kopyalarından sinema salonlarında gösterilecek. Haziran'a kadar umarız ki aşı iyice ilerlemiş olur. Daha fazla izleyici o salonlara girebilir. Biz de belki girebiliriz ama 1948'deki Rope, ölüm kararından başlayıp 76'daki Family Plot, aile oyununa kadar uzanan, arada arka pencere, gizli teşkilat, kuşlar gibi en önemli Hitchcock filmlerini de barındıran bu listeyi hakikaten sinemada görmek isteriz. Bir de Vertigo var tabii, ölüm korkusu, ki yani renkleri zaten hikayeyi anlatıyor neredeyse. Daha yeni bir ders için izledim ama onu hakikaten büyük perdede, beyaz perdede olsa tekrar bir üstüne gidip seyrederim gibi geliyor.
Öyle bir bence şey yapsalar, keşke böyle 3 günlük bir maraton olsa, arka arkaya hepsini izleyebilsek. Çok sarhoşu olsak diye geçiyor insanın içinden. Evet, bu senin de bence en önemli bölümlerinden biri bu İstanbul Film Festivali'nde.
Evet, bir de animasyon, stop motion animasyon atölyesi olacak. 14-18 yaş arası gençlere yönelik. Bu da farklı dönemlerde, dörder haftalık, üç dönem halinde, Mart, Nisan, Mayıs aylarında yapılacak. Her bir dönemde 15 katılımcı alınacak. Bu da bir sonraki jenerasyonu geliştirecek, bir yetiştirecek bir atölye olarak hakikaten umut verici.
Evet, bu arada festival biletlerini peki nasıl alacaksınız? Yıllar önce sıraya giriyorduk. Sonra dijitalde bilgisayar başında almaya başladık. Şimdi yine bilgisayar başında alacağız. 29-30 Mart'ta İKSV Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışlar başlıyor. Daha sonra 31 Mart Çarşamba sabah 10.30'dan itibaren de genel satışa açılıyor biletler.
Evet, tek film 12 lira, 20 filmlik kombine paket 200 lira olarak gösterilecek. Bu arada belli kontenjan olduğunu da hatırlatalım. Geçen seneki festivalde Kerem Ayan'ı konuk ettiğimizde anlatmıştı zaten bize. Evet, online salon kısıtlaması yok ama yine de bu filmlerin uluslararası dağıtımcılarının koyduğu bir takım kısıtlamalar var. Aynı anda 10 bin kişiye birden gösteremiyorlar. O yüzden dikkat edip, kaçırmayıp görmek istediğiniz filmlere bilet almakta fayda var.
Bu arada pek çok uluslararası festival gibi bu sene İstanbul Film Festivali de bir mobil uygulama geliştirmiş. Ben bunu ilk Cannes Film Festivali'nde görmüştüm. Oldukça da işe yarar bir uygulama aslında. O günlerde ne var, hangi biletlerim var, nereye gitmen gerekiyor? Onun dijital ve telefonundan çok kolay takibini yapabiliyorsun. Ve şimdi İKSV Film Online hem iOS'ta hem Android versiyonlarıyla yayına alınmış. Bilet aldığınız ve hesabınıza eklenen filmleri oradan takip edebiliyorsunuz. Oradan listeleyebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda ekranlara da yansıtabiliyorsunuz tabii.
Yani oradan izlemeyin ne olur. Evet. Ekrana yansıtın belki, büyük ekrana en azından.
Evet, tavsiyemiz o yönde kısacası.
Evet, tabii bahar deyince normalde aklınıza gelen bir de baharın en başında bugünlerde verilmiş olan Oscar'lar oldurdu. Bu sene her şey kaydığı için Oscar adaylıklarını biz anca duyurabiliyoruz sizlere. Pazartesi günü açıklandı. Tabii ki her zamanki gibi bir takım sürprizler var. Çok dev sürprizler yok. Beklenen filmler öne çıktı yine. Mank 10 adaylıkla önde ama senaryo adaylığı alamamış olması sürprizlerden biri. Geri kalan filmler arasında 6 film 6'şar adaylıkla böyle müthiş eşit bir tablo çiziyor şu anda. Bunlar da beklendiği üzere Minari, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7, tabii ki Nomadland, The Father ve biraz beklenmediği şekilde Judas and the Black Messiah.
Evet, One Night in Miami yok mesela burada. Hepimizi şaşırtanlardan biri bu. Judas orada biraz ön plana çıkmış gibi geliyor hepimize.
Evet, bu saydığımız çok adaylıklı filmler ve tabii yanlarında 5 adaylığı olan Promising Young Woman aynı zamanda en iyi film adayları zaten. En iyi yönetmen adaylarına baktığımızda da tarihi bir durumu görüyoruz. 5 adayın ikisi kadın, biri Koreli Amerikalı, biri Danimarkalı zaten. Yabancı uluslararası film adaylarından birinin yönetmeni Thomas Vinterberg. Ve daha da heyecan vericisi Chloe Zhao'nun, yani Nomadland'in yönetmeni, Çinli Amerikalı bir kadının bu listede en kuvvetli aday olarak görülüyor olması.
Yani bizim de favorimiz hem o hem de değil mi şeyler, tahminler açısından da Zhao ipi göğüsleyecek gibi gözüküyor. Ama bu sene hakikaten tarihi bir yıl. İki kadın yönetmen adaylığı. Üçleri dörtleri de görmek nasip olur inşallah diyelim.
İnşallah.
Ben hep diyorum benim için bu kategoride güzel sürpriz Aaron Sorkin'in aday olmaması. Muhtemelen onun yerine Emerald Fennell girdi Promising Young Woman'la. Yani çünkü Aaron Sorkin ne yazdığı en iyi filmle ne de en iyi yönetmenliğiyle şu anda bu festival döneminde yer alıyor. Her ne kadar... Evet, Oscar döneminde. Trial of Chicago 7 güzel, hoş bir film ama Aaron Sorkin'in çok daha iyi yazdığı filmleri de biliyoruz bir taraftan. Öbür taraftan ama tabii Mank 10 adaylık aldı diye konuşuyoruz. Mank'in en kuvvetli olacağını düşündüğümüz kategoride aday gösterilmemesi bence bu senenin en büyük sürprizlerinden biri. Filmin senaristi Jack Fincher, yönetmen David Fincher'ın babası. Aslında o yüzden David Fincher için de çok kişisel de bir proje. Babasından miras kalmış. Onun aslında şeyi bir anlamda. Hatırası, anısı, çok önemli bir işi beyaz perdeye bence çok da güzel aktardı. Mank benim sevdiğim bir film. Ama senaryonun o kategoriye alınmamış olması bence çok ilginç bir karar.
Evet, yani dediğin gibi bir şey de konuşuluyor. Mank evet bunların arasındaki büyük Hollywood filmi. O yüzden bir şansı var ve o yüzden en iyi filmde ve bu kadar adaylığı var. Ama bir yandan da hani senaryoyu bile adaylık almamış olması Hollywood'un Mank'i o kadar da sevmediğinin işareti gibi. Oysa ki hani anlattığın hikaye, öyle hikayeli filmleri sever akademi. Hollywood hakkında filmleri sever. Orada demek ki hani Mank'in 10 adaylığına rağmen en iyi film dalında çok da güçlü olmayabileceğinin işaretini veriyor sanki.
Bunda Hollywood'a çok şefkatle yaklaşmamış olmasının bir payı olabilir mi acaba? Yani bir argo değil ya hani o konuda. Ki evet. Hala en iyi film ödülü aldığını düşündükçe bünyem reddediyor ama neyse. Oyuncu adaylıklarına geçelim istersen hızlıca.
Evet, orada da erkek oyuncuda beklenen isimler genel olarak geldi. Bir istisna herhalde Minari'deki Steve Yeun. Geçen sene Parazit'in o kadar beğenilip, o kadar ödül alıp hiçbir oyuncusunun aday olamaması üzerine bu sene sanki onu telafi etmek ister gibi Minari'nin oyuncularından ikisi adaylık aldı. Burada ama tabii Chadwick Boseman kendi ölümünden sonra gösterime giren Ma Rainey's Black Bottom'la en güçlü aday olarak gösteriliyor. En iyi performans olup olmadığı tartışılır. Oldukça teatral bir performans anladığım kadarıyla. Zaten filmin kendisi de öyle bir uyarlama aynı zamanda. Ama hani o Hollywood'un hissiyatlı tercihlerinden biri olacak gibi görünüyor bu sene.
Evet, bu son şansı yani aday almak ve ödül almak için de maalesef çok genç yaşta aramızdan ayrıldı Chadwick Boseman. Ama Chadwick Boseman hayatta olsaydı orada Riz Ahmet'in ben çok daha güçlü bir aday olabileceğini düşünüyorum. O da genç, çok parlak. Sound of Metal bu senenin çok iyi filmlerinden, en iyi filmlerinden biri. O yüzden o da ikinci sırada bence yer alıyor.
Evet, Anthony Hopkins'in ikinci Oscar'ını alma ihtimali de çok yüksek görünmüyor burada. Gary Oldman da zaten daha yeni aldı, dursun diyerek geçiyoruz.
Evet, en iyi kadın oyuncu kategorisine bakarsak da orada bir Frances McDormand var tabii Nomadland. Senin en önde gelen filmlerinden biri. Ama bence orada da sürpriz yapabilecek isim Carey Mulligan olabilir Promising Young Woman ile.
O kategori şu anda tamamen açık. Yani Viola Davis ve Andra Day'in aynı zamanda müzik performansı da sunmalarının verdiği bir şey var, bir etki, bir güçlendirici şey.
Öne Zellweger öyle ödül aldı.
Evet, mesela. Ama orada daha netti. Hani buraya gelirken böyle daha bir toplamıştı. Şimdi tabii yavaş yavaş sektör ödülleri açıklandıkça biraz belli olur, özellikle Oyuncular Birliği'nin ödülleri açıklandıktan sonra.
Ya en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde ise iki İngiliz oyuncu var, iki Amerikalı'yı canlandırıyorlar farklı filmlerde. Bu da böyle bir Oscar klişesi haline dönüştü. Sacha Baron Cohen, The Trial of Chicago 7 ve Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah. İkisi de ayrı ayrı çok iyiler ve gerçek insanları canlandırıyorlar bence. Bir de böyle bir ortak yanları var. One Night in Miami'de Leslie Odom Jr. bu şekilde yine aday. Sound of Metal'da Paul Racine. Ve Judas and the Black Messiah'dan yine aslında en iyi erkek oyuncu kategorisinde aday olması gereken Lakeith Stanfield bu kategoriye maalesef itelenmiş. Bence büyük ayıp diyorum.
Evet, burada aday olması gerektiğini, yani ana kategoride aday olması gerektiğini biz söylemiyoruz. Stüdyo öyle kampanyasını yaptı ve yine de yardımcıdan aday oldu. Orada bir gariplik var. Bunun üzerine de olsun ya gibi biraz da küfürlü bir tweet atıp sonradan da silmiş Lakeith Stanfield. Kısaca kadın yardımcı kadın oyunculara da bakalım. Belki geriye kalan adaylıkları da önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Yardımcı kadın oyuncu da Mank'ten Amanda Seyfried var. Sezonun başından beri konuşulan Borat'tan Maria Bakalova. Minari'nin diğer oyunculuk adayı Yun Yu-jung. Daha yeni Oscar'ını almış olan Olivia Colman ve ona o Oscar'ı kaptırmış olan Glenn Close, Hillbilly Elegy ile aday.
Yine karşı karşıyalar. Evet, bakalım. Yani burada da bence çok net öne çıkan bir isim yok sanki. Amanda Seyfried bir tık belki ama yani Olivia Colman'ın almaması için de bir sebep yok. Maria Bakalova da ilginç bir tercih olabilir.
Yani Glenn Close'un en iyi performanslarının ilk beşine, onuna bile girmiyor dense de 8. adaylığı olduğu için ona da gitme ihtimali hala var.
Ama aynı zamanda Hillbilly Elegy bu senenin en çok bu açıdan da tartışılan filmlerinden biri değil mi?
En evet, iyi film. Aynı zamanda bu performansla en kötü oyuncuya da aday altın ağ hudutlardı.
Evet, yani Rezi de olabilir.
Evet. Ya Rezi ya da ikisi birden ya da hiçbiri. Zaten 4 opsiyon var. Evet, bu haftanın geri kalanında size İstanbul Film Festivali'nin göstereceği filmlerden, Fransız filmlerinden Gönül İşleri, Les Choses Qu'on Fait filminden müzikler çalacağız. Çünkü bol müzikli, bol klasik müzikli bir film bu. Hoş parçalarla dolu, bol piyano parçaları, Chopin'ler, Debussy'ler, Haydn'lar. Programımızın geri kalanında bu müzikleri çalacağız size. Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.